Ayrım 9, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 87. Maya gördüğü şeyi kimseye anlatamayacağını fark etti ve bu durum olanaksızlığını vurguladığı için olayın kendisinden de korkunçtu. İnsanlar onun delirdiğini düşünecekti. Başka ne sonuç çıkarılabilirdi ki? Adam nerede yiyecek, nerede saklanacaktı? Hayır, birçok insanın bunu bilmesi gerekirdi. Gerçekten de olası değildi. Ama o yüz... Bir gece adamı rüyasında tekrar gördü ve ter içinde uyandı. Sanrılar bildiği kadarıyla uzay çarpmasının belirtilerinden biriydi. Yeryüzü yörüngesindeki uzun konaklamalarda çok sık oluyordu ve birkaç düzine olay kaydedilmişti. Genellikle insanlar hava akımının ve makinelerin dinmeyen arka plan seslerinin arasında bir takım sesler duymaya başlıyordu. Ama oldukça yaygın bir alternatif de sanki boş uzay aynalarla dolmaya başlamışçasına orada olmayan bir çalışma arkadaşının ya da çok daha kötüsü bir ikizin görülmesiydi. Olguya yol açan nedenin algı uyaranlarının azlığı olduğu sanılıyordu. Ve Ares uzun yolculuğuyla seyredilecek bir yeryüzünün olmamasıyla parlak, tırlatmış da denilebilir, ekibiyle potansiyel tehlike sayılmıştı. Değişen günlük ve mevsimlik havayla birlikte geminin odalarının bu kadar çok çeşitlilikle renk ve desen taşımasının temel nedenlerinden biriydi bu. Maya şimdi geminin içinde yürürken ona öyle geliyordu ki ekip sanki küçük ve özel gruplara, birbirleriyle çok seyrek iletişime geçen gruplara bölünüyordu. Çiftlik ekibi neredeyse tüm zamanlarını yemekleri bile orada yiyerek ve bitki sıraları arasında dedikoduya bakılırsa onlarla birlikte uyuyarak çiftlikte geçiriyordu. Tıp ekibinin ise Taurus B'de kendilerine ait oda, ofis ve laboratuvarları vardı. Zamanlarını orada deneyler, gözlemler ve yeryüzü konsültasyonlarına gömülmüş olarak geçiriyorlardı. Uçuş ekibi gün içinde çeşitli simülasyonlarla boğuşarak MYG için hazırlanıyordu. Geri kalanlar dağılmışlardı, bulunmaları güçtü. Taurus'larda yürürken odalar şimdi her zamankinden daha ıssız görünüyordu kadına. D'deki yemek salonu artık hiç dolmuyordu. Birbirinden ayrı yemek yiyen gruplar arasında oldukça sık tartışmaların çıktığını ve bunların hızla bastırıldığını fark ediyordu. Özel dalaşmalar vardı ama neye dair? Maya'nın kendisi bile artık masada daha az konuşuyor, daha çok dinliyordu. Bir topluluk hakkında öne çıkan konuşma başlıklarıyla çok şey söyleyebilirdiniz. Bu kalabalıkta konuşma neredeyse her zaman bilim üzerineydi. Mesleki gevezelikler, biyoloji, mühendislik, jeoloji, tıp ve benzeri bu türden şeyler üzerine sonsuza dek laflayabilirdiniz. Fakat bir sohbete katılan insan sayısı 4'ün altına düştü mü, konuşmanın başlıklarının değişmeye başladığını da fark etmişti. Mesleki gevezelikler dedikoduyla bölünüyordu ya da tümüyle dedikoduya dönüyordu. Dedikodularda her zaman iki büyük sosyal dinamik biçimi seks ve politikanın üzerineydi. Sesler alçalıyor, başlar yaklaşıyor ve laf çevrilmeye başlanıyordu. Cinsel ilişkilere dair söylentiler daha sıradan ve sessiz, daha ısırgan ve daha karmaşık oluyordu. Birkaç kez talihsiz Janet Butler-Levin, Mary Dunkel ve Alex Zalin üçgeninde olduğu gibi oldukça kamusallaşarak geminin konusu olmuştu. Diğerlerinde konuşmalar belirgin, sorgulayan göz atmalar eşliğinde fısıltıyla yürümüştü sadece. Bir seferinde Janet Butler-Levin yemek salonuna Roger Calkins'le girmiş ve Frank John'a Maya'nın kulağına erişecek bir şekilde fısıldamıştı. Janet bizim Pan Mixie olduğumuzu sanıyor. Maya ısırıcı bir ses tonuyla konuştuğu zamanlarda yaptığı gibi ona hiç aldırmadı. Fakat daha sonra bir sosyobiyoloji sözlüğüne baktı ve Pan Mixia'nın her erkekle her dişinin eşleştiği grup olduğunu öğrendi. Ertesi gün Janet'e merakla baktı. Kadının bu durum hakkında en ufak bir fikri bile yoktu. Janet dost canlısıydı. Konuşurken size yaslanır ve gerçekten de buna aldırmazdı. Kolay gülerdi. Ama şey zaten gibi nice gizliliği sağlamak üzere yapılmıştı. Herhangi birinin bilebileceğinden daha fazla şey olduğuna şüphe yoktu. bu gizli yaşamlar arasında tek başına ya da içlerinde birkaçı ile birlikte küçük bir klik ya da ekiple çalışması için de yürütülen başka bir gizli yaşam olamaz mıydı? Son zamanlarda gülünç herhangi bir şey fark ettin mi diye sordu bir gün Nadia'ya, her zamanki kahvaltı gevezeliklerinin ardından. Nadia omuzlarını silkti. İnsanlar sıkıldı, oraya varmanın zamanı geldi sanırım. Belki de hepsi buydu. Hiroko ve Arkady'yi duydun mu dedi Nadia. Hiroko ile ilgili söylentiler düzenli olarak etrafta dolanıyordu. Maya bunu tatsız, rahatsız edici bulmaktaydı. Aralarındaki tek Asyalı kadının bu türden bir şeyin odağı olması, ejder kadın, gizemli doğu. Zihinlerinin bilimsel, rasyonel yüzeylerinin altında nice derin ve güçlü, boş inanç vardı. Her şey olabilirdi, her şey olasıydı. Camın ardında görülen bir yüz gibi. Sasha Yefremov yan masadan eğilip Nadia'nın sorusuna Hiroko'nun bir erkek harebi kurup kurmadığını merak ettiğini söyleyerek yanıt verdiğinde karnında bir sıkışma hissederek dinledi. Saçmalıktı bu. Hiroko ile Arkady arasında bir tür ittifakın Maya için anlaşılmaz bir mantığı olsa da emin değildi. Arkady açıkça görev kontrolden bağımsızlık talebinde bulunmuştu. Hiroko ise bundan hiç söz etmiyordu. Ama yaptıklarıyla bütün çiftlik ekibini diğerlerinin hiç giremediği zihinsel bir torusa yöneltmemiş miydi? Ama sonra Sasha alçak bir sesle Hiroko'nun kendisine ait birkaç yumurtayı Ares'teki bütün erkeklerin spermiyle döllemeyi ve onları daha sonra Mars'ta yetiştirmek üzere buzda saklamayı tasarladığını söylediğinde Maya bir baş dönmesi duygusuyla birlikte tepkisini güçlükle toparladı ve bulaşık makinelerine yöneldi. İnsanlar tuhaflaşıyordu. Kızıl Hilal dördün haline gelmiş ve bir gerilim hissi de onunla birlikte büyümüştü. Hava sanki bir fırtına öncesindeymiş gibi toz, katran ruhu ve statik elektrikle yüklenmişti. Savaş tanrısı gerçekten tepedeki o kan lekesinde oturmuş onları bekliyordu sanki. Ares'in içindeki yeşil duvar panelleri şimdi sarı ve kahverengi renklerle beneklenmiş, öğle sonrası ışığı sodyum buharının soluk bronzuyla koyulaşmıştı. İnsanlar köpük kubbede daha önce içlerinden yalnızca John'un görmüş olduğu şeyi seyrederek saatler geçiriyorlardı. Alıştırma aletleri sürekli kullanılıyordu. Gerçekleştirilen simülasyonlar yenilenmiş bir coşkuyla karşılanıyordu. Janet toruslar arasında salınarak küçük dünyalarındaki tüm değişikliklerin video görüntülerini geride bırakılmış yuvaya göndererek geziniyordu. Derken gözlüklerini bir masaya fırlatıp muhabirlik görevinden istifa etti. ''Hey, bir yabancı olmaktan yoruldum artık.'' dedi. ''Ne zaman bir odaya girsem herkes susuyor ya da resmi hatta geçiyor. Düşman casusuymuşum gibi.'' ''Öyleydin.'' dedi Arkady ve onu sıkıca kucakladı. Başlangıçta kimse kadının işini üstlenmeye gönüllü olmadı. Houston konuyla ilgili mesajlar gönderdi, ardından kınamalar, ardından üstü örtülü tehditler. Tam Mars'a varmak üzerelerken araştırma daha çok TV zamanı alıyordu ve durum görev kontrolün deyimiyle novalaşmak üzereydi. Kolonicilere bu kamuoyu gücenikliğinin uzay programını bütün kârlarından yoksun bırakacağını hatırlattılar. Koloniciler daha sonra gereksinim duyacakları gelecekteki Mars harekatları için kamuoyu desteğini canlandırmak adına yaptıkları her şeyi filme çekerek yayınlamalıydılar. Hikayelerini aktarmak onların göreviydi. Frank ekrana çıkıp görev kontrolün video raporlarını robot kameraların çektiklerini birbirine karıştırarak hazırlamasını önerdi. Görev kontrolün Houston'daki başkanı Hastings bu yanıta görünür biçimde öfkelenmişti. Fakat Arkady'nin sorunun alanını her şeye genişleten bir sırıtışla dediği gibi ne yapabilirler ki? Maya başını salladı, durum kötü sinyaller veriyor, video raporların şu ana dek sakladığı şeyi grubun rakip kliklere ayrıldığını sergiliyorlardı. Bu da Maya'nın yolculuğun Rus yarısı üzerinde denetim sağlama başarısızlığını gösteriyordu. Phyllis ve Taurus B'deki birkaç arkadaşı işi üstlenmeye gönüllü olduğu sırada Nadia'dan işi onun için almasını rica etmek üzereydi. Maya Arkady'nin suratındaki ifadeye gülerek işi onlara verdi. Arkadi buna aldırmamış göründü. Maya adamı birazcık kızdırmak için Rusça konuşarak dedi ki, ''Fırsatı kaçırdığını biliyorsun. Aslında gerçekliğimizi şekillendirme fırsatını.'' ''Gerçekliğimizi değil Maya, onların gerçekliğini. Onların ne düşündükleri neyse hiç aldırmıyorum.'' Maya ve Frank iniş düzenlemeleri hakkında konuşmaya başladılar. Belli ölçüde bunlar ekip üyelerinin uzmanlık alanlarıyla önceden belirlenmişti. Fakat beceri fazlalıkları yüzünden hala yapılacak seçimler vardı. Arkadi'nin kışkırtmalarının da en azından böyle bir sonucu olmuştu. Görev kontrolün uçuş öncesi tasarılarına artık en iyi olasılıkla geçici olarak bakılıyordu. Aslında kimse Maya'nın ya da Frank'in yetkilerini kabul etmeye de eğilimli görünmüyordu. Bu da neyin üzerinde çalıştıkları öğrenilince havayı iyice gerginleştirdi. Görev kontrolün uçuş öncesi tasarısı, Wallace Marineris'in devasa kuzey kolunun, Ophir Chasm'ın kuzeyindeki düzlüklerde bir koloni üssü kurulmasıydı. Çiftlik ekibinin tümü mühendislerin ve tıpçıların büyük çoğunluğu, 100 kişiden 60'ı bu üsse atanıyordu. Geri kalanlar zaman zaman üst kampına dönmek üzere ikincil görevlere dağıtılacaktı. En büyük ikincil görev parçalanan Ares'in bir parçasını Phobos üzerine indirmek ve o ayı bir uzay istasyonuna dönüştürmeye koyulmaktı. Bir başka küçük görev ekibi ise üst kampından ayrılacak ve üsse buz kalıpları aktaracak olan bir ayrıştırma sistemi kurmak üzere kuzeye, kutup noktasına gidecekti. Üçüncü bir görev gezegen boyunca gezerek bir dizi jeolojik araştırma yapmaktı. Kesinlikle çekici bir atamaydı. Bütün küçük gruplar bir yıla dek uzanan süreler boyunca yarı özerk olacaktı. Bu yüzden onları seçmek önemsiz bir mesele değildi. Artık bir yılın ne kadar uzun olabileceğini çok iyi biliyorlardı. Arkadi ve arkadaşlarından bir grup Alex, Roger, Samantha, Edward, Janet, Tatiana, Elena, Phobos'taki bütün işleri üstlenmek istediler. Phyllis ve Mary bunu duyunca itiraz etmek için Maya ve Frank'in yanına geldiler. ''Açıkça Phobos'u devralmaya çalışıyorlar. Kim bilir neler yapacaklar.'' Maya başını sallayarak söylenenleri onayladı ve Frank'in de bundan pek hoşlanmadığı belliydi. Ama sorun Phobos'ta kalmayı başka hiç kimsenin istememesiydi. Phyllis ve Mary bile Arkadi'nin ekibiyle yer değiştirmeye gönüllü değildi. O yüzden ona nasıl karşı çıkılacağı açık değildi. Anne Claiborne kuracağı jeolojik araştırma ekibinin listesini sunduğunda daha gürültülü tartışmalar çıktı. Birçok insan ekibe katılmak istiyordu ve listesinin dışında kalanların birkaçı en onları istese de istemese de araştırmalara çıkacaklarını söylediler. Tartışmalar çoğaldı ve sertleşti. Gemideki neredeyse herkes kendilerini son karar sahibi sayarak şu ya da bu göreve dahil olduklarını ilan ettiler. Maya Rus ekibi üzerindeki tüm denetimi kaybettiğini hissetti. Arkadi'ye giderek daha fazla öfkeleniyordu. Genel bir oturumda sinirli bir biçimde atamaları bilgisayarın yapmasını önerdi. Sahip olduğu yetkiye bile aldırılmadan fikir reddedildi. Kollarını salladı. Ne yapacağız o zaman? Kimse bilmiyordu. Frank ile özel olarak bir araya geldiler. Onlara karar verdikleri yanılsamasını yaşatalım dedi adam hafif bir gülümsemeyle. Frank'in genel oturumda kadının uğradığı başarısızlığı görmekten rahatsız olmadığını fark etti. İlişkileri başına bela oluyordu ve aptallığına lanet etti. Küçük politbürolar tehlikeliydi. Frank herkesin taleplerini saptadı ve ardından herkesin ilk, ikinci ve üçüncü seçimlerini listeleyerek sonuçları köprüde sergiledi. Jeolojik araştırmalar popülerken Phobos'ta yerleşmek değildi. Herkes bunu zaten biliyordu ve asılan listeler sanıldığından daha az çekişme olduğunu kanıtladı. Arkadi'nin Phobos'u ele geçirmesine dair şikayetler var dedi Frank bir sonraki toplu oturumda. Fakat o ve arkadaşlarından başka kimse o işi istemiyor. Diğer herkes yüzeye inmek istiyor. Aslında bize zor koşul tazminatı verilmesi gerekir dedi Arkadi. ''Tazminattan söz ediyor gibi değilsin Arkadi'' dedi Frank rahatlatıcı bir ses tonuyla. Arkadi sırıttı ve arkasına yaslandı. Phyllis eğlenmemişti. Phobos yeryüzü ile Mars arasında bir bağlantı oluşturacak, yeryüzünün yörüngesindeki uzay gemileri gibi. Bir gezegenden diğerine onlarsız ulaşamazsın. Onlar donanma stratejicilerinin boğaz noktaları dedikleri yerler.
Ellerimi boğazından uzak tutmaya söz veriyorum dedi kadına Arkady.
Frank aksileşti. Hepimiz aynı köyün bir parçası olacağız. Yaptığımız herhangi bir şey hepimizi etkiler. Davranışlarınıza bakılırsa zaman zaman bölünmek bizim için iyi olacak. Ben kendi adıma Arkady'yi birkaç ay için görmemeye aldırmam.
Arkady eğilerek selamladı. Phobos, biz geliyoruz.
Fakat Phyllis, Mary ve yandaşları hala hoşnut değildi. Houston'la görüşerek bir sürü zaman harcadılar. Ve Maya ne zaman Taurus Bay'e girse konuşmalar kesiliyor, gözler onu kuşkuyla izliyordu. Sanki Rus olması onu kendiliğinden Arkady'nin tarafına sokuyordu. Aptallıkları için onları lanetledi. Arkady'yi daha da lanetledi. Bütün bunları o başlatmıştı. Ama sonunda aniden kocaman bir gemiymiş gibi görünen bir şeyin içinde dağılmış 100 kişinin arasında neler olup bittiğini söylemek güçtü. Çıkar grupları, mikropolitikalar gerçekten de parçalanıyorlardı. Sadece 100 kişi ama yine de tutarlı olamayacak kadar büyük bir topluluk. Onun ya da Frank'in buna karşı yapabileceği bir şey yoktu. Bir gece rüyasında yine çiftlikteki yüzü gördü. Sarsılmış olarak uyandı, yeniden uykuya dönemedi. Ansızın her şey denetimden çıkmış gibiydi. Uzay boşluğu boyunca birbirine bağlı teneke kutulardan oluşan küçük bir topluluğun içinde uçuyorlardı. Ve onun bu deli geminin başında olması gerekiyordu. Saçmalıktı. Odayı terk edip D'nin teker parmağı tünelinden merkez şafta geçti. Tünel sıçrayışı oyununu unutarak kendini köpük kubbeye çekti. Saat sabahın 4'üydü. Köpük kubbenin içi izleyiciler gittikten sonraki bir gezegen gözlemevi gibiydi. Sessiz, ıssız, binlerce yıldız kubbenin siyah yarı küresine doluşmuş. Mars hemen başının üstünde çok kesin biçimde küresel, sanki yıldızların arasına atılmış taş bir portakal gibi duruyordu. 4 büyük volkan çiçek bozuğu benzeri görünür deliklerdi. Marineris'in uzun yarıklarını ayırt etmek mümkündü. Maya onun altında kanatları açık bir kartal gibi çok hafifçe dönerek ve anlamaya çalışarak duygularının yoğun karmaşık düzeninde ayrı bir şey hissetmeye çabalayarak yüzüyordu. Gözünü kırptığında küçük küresel gözyaşı taneleri dökülerek yıldızların arasında yüzmeye başladı. Kilit kapısı açıldı, John Boone içeri yüzdü, kadını gördü, kendisini durdurmak için kapı kolunu yakaladı.
''Şey, üzgünüm, katılırsam rahatsız eder miyim?''
''Hayır.'' Maya burdunu çekip gözlerini sildi. ''Niye kalktın bu saatte?''
''Genelde erken kalkarım, ya sen?''
''Kötü rüyalar.''
''Neye dair?''
''Hatırlayamıyorum.'' dedi aklından gördüğü yüzü geçirerek. John kendisini öne doğru iterek Maya'nın yanından geçti ve kubbeye doğru yüzdü.
''Ben rüyalarımı hiç hatırlayamam.''
''Hiç mi?''
''Şey, çok nadiren.'' Eğer bir şey beni ortasında uyandırır ve üzerine düşünecek vaktim olursa o zaman hatırlayabilirim. En azından kısa bir süre için.
Bu normal. Fakat rüyalarını hiç hatırlamıyorsan bu kötü işarettir.
Gerçekten mi? Neyin belirtisi?
Aşırı bastırmanın hatırladığım kadarıyla. Kadın kubbenin kenarına kaymıştı. Havada uçtu ve kendisini kubbede John'un yanında durdurdu. Fakat bu Freudçuluk olabilir.
Başka bir deyişle filojiston kuramı gibi bir şey.
Dipnot, filojiston, simyacıların yanma olayının esası olarak kabul ettikleri uçucu madde. Kadın güldü. Tamamen. Mars'a baktılar, birbirlerine fark ettikleri şeyleri gösterdiler. Konuştular. Maya o konuşurken adama baktı. Öylesine uysal, mutlu ve iyi bakışlardı ki gerçekten hiç tipi değildi. Doğrusu onun neşeliliğini ta en başından beri bir tür aptallık saymıştı. Ama yolculuk sürecinde aptal olmadığını görmüştü. Orada ne yapacağımıza dair tartışmalar için ne düşünüyorsun diye sordu Maya önlerindeki kızıl taşı göstererek.
Bilmiyorum.
Phyllis'in haklı olduğu yerler var.
Adam omuzlarını silkti. Bunun pek önemli olduğunu sanmıyorum.
Ne demek istiyorsun?
Bir tartışmanın gerçekten önemli yanı tartışan insanlar için ne düşündüğümüzdür. X A'yı savlar, Y ise B'yi. Savlarını destekleyecek herhangi sayıda haklı noktası olan tartışmalar yaparlar. Ama dinleyicileri tartışmayı hatırladığında önemli olan X'in A'ya, Y'nin de B'ye inandığıdır. İnsanlar tartışma hakkındaki kararlarını X ve Y hakkında ne düşündükleri üzerine biçimlendirirler. Fakat bizler bilimciyiz, kanıtları tartmak üzere eğitildik. John başını sallayarak onayladı. Doğru, işin gerçeği seni sevdiğim için haklılığını kabul ediyorum. Kadın güldü ve adamı itti. Birbirlerinden uzağa köpüğün kenarlarına yuvarlandılar. Maya kendine şaşarak hareketini zeminde kesti. Dönüp John'un da zeminin karşısına konarak kubbede durduğunu gördü. Ona gülümseyerek bakıyordu. Bir rayı yakaladı ve kendisini kubbeli boşlukta ona yönelik bir yörüngeye oturtarak havaya attı. Maya hemen anladı ve bu türden bir şeyden kaçınma kararını tamamen unutarak onu karşılamak üzere kendisini öne doğru itti. Doğrudan birbirlerine doğru uçtular ve acı verici bir çarpışmayı önlemek için yarı yolda birbirlerini yakalayıp dans eder gibi dönmeleri gerekti. El ele tutuşmuş yavaşça kubbeye doğru spiral çizerek döndüler. Ne zaman isterlerse ulaşacakları açık ve kesin bir sonu olan bir danstı bu. Maya'nın nabzı hızlandı ve soluğu boğazında düğümlendi. Dönüp dururlarken pazuları gerildi ve bir uzay gemisini indirir gibi birbirlerini çekerek öpüştüler. John gülümseyerek kadını kubbeye doğru, kendisini de yere doğru uçurarak aşağı indi. Tutunup bölbenin açıklığına doğru emekledi, kapıyı kilitledi. Maya saçlarını çözdü ve öyle salladı ki başının çevresinde yüzünün üstünde yüzmeye başladı. Saçlarını vahşice salladı ve güldü. Büyük ya da ustaca bir sevişmenin kıyısındaymış gibi hissediyor değildi. Basitçe eğlenceli olacaktı ve bu basitlik hissi vahşi bir şehvet dalgası hissederek kendisini kubbeden John'a doğru itti. Yavaş bir taklayla dönerken giysisini çözerek, kalbi timpani gibi atarak, tüm kanı soyunurken eriyor gibi ürperen derisine hücum ederek John'a çarptı. Aşırı telaşlı bir asılışın ardından uzağa uçtu. Giysilerini çıkarırken bölmede açıları ve momentumları yanlış hesaplayarak oraya buraya çarptılar. Ayak baş parmaklarının nazik bir hamlesiyle birbirlerine doğru uçup dönenen bir kucaklayışla buluştular. Yüzen giysilerinin arasında öpüşerek yüzdüler. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 96.